Ayrım 38.
Bayramdı bayramdı yani. Matrodin kasadaki paraları saymakta epey zorlanıyordu. Bu da canını sıkıyordu. Araplar çekip gittiler. Kapıya yaslanmış hala uyuklamakta olan ikisi dışında. Ne bekliyorlar bunlar hala? Hizmetçi diye yanıtladı patron. İşler nasıl gidiyor diye sordum ben de laf olsun diye. İşte ama zor. Bakın doktorcuğum. Krizden önce burayı almak için tam 60 papel saydım. Hem de peşin. O halde burası bana en azından 1-200 papel getirebilmeli. Anlıyorsunuz değil mi? Tamam, müşterim eksik olmuyor ama gelenler daha çok Araplar. Ne ki bu adamlar da içki içmiyor. Daha henüz alışmadılar. Ah bir Polonyalılarım olsaydı. Vallahi doktorcuğum, Polonyalılar içmek nedir biliyorlar. Doğruya doğru. Eskiden olduğum yerde, Ardenler'de bir sürü Polonyalım vardı. Hem de mineleme fırınlarından geliyorlardı. İnsan daha ne ister, değil mi? Mineleme fırınları. Buydu işte onları sıcaktan bunaltan. Bizde de bu gerek. Susamak. Hele cumartesi oldu mu da imanına kadar. Vay be! Ne de çok iş çıkardı. Bütün yevmiyeyi yatırıyorlardı. Haşırt! Bu marsıklarsa onların derdi içki değil. Daha çok birbirinin düzmek, güya onların dininde içki içmek günahmış. Ama her birinin düzmek günah değil. Matrodin bayağı aşağılıyordu onları, yani marsıkları. Pislik herifler bunlar yahu. Hatta hizmetçime bile yapıyorlarmış bunu. Kudurmuş bunlar, değil mi? Olacak iş mi be şimdi? Doktorcuğum, siz söyleyin. Patron Matrodin kısa parmaklarıyla gözlerinin altındaki şişkin torbacıkları ovuşturuyordu. Böbrekler ne alemde diye sordum öyle yaptığını görünce. Böbrek sorunlarının tedavisini üstlenmiştim. Artık tuzlu yemiyoruz değil mi? Albümün çıktı yine doktorcuğum. Tahlili daha evvelisi gün yaptırdım eczanede. Aman öleceksek ölelim diye ekliyordu. Albümünden ya da başka şeyden umurumda değil. Ama asıl illallah dedirten şey böyle 3 kuruş peşinde ha babam de babam çalışmak. Hizmetçi bulaşığını bitirmişti bitirmesine, ancak pansumanı yemek artıklarıyla öylesine kirlenmişti ki onu yeniden yapmam gerekti. Bana 100 paralık bir banknot vermek istedi. Onun o 100 parasını almak istemiyordum ama ille de vermek konusunda ısrarlıydı. Severin'di adı, farkına vardım. Saçlarını mı kestirdin Severin? Ne yapalım, moda böyle dedi. Üstelik saçınız uzunsa buradaki tüm mutfak kokuları üstüne siniyor. Kıçın daha da beter kokuyor ama diye kesti sözünü. Tam da hesaplarına dalmışken gevezeliklerimizden rahatsız olan Matrodin. Ama bakıyorum da müşterilerin yine de pek aldırmıyor. Evet ama bu aynı şey değil diye yanıt geldi. Epey bozum olmuş bir Severin'den. Vücudun her yerinin kendine has kokusu vardır. Ya siz patron, sizinle koktuğunuzu söylememi ister misiniz? Hem de yalnızca bir tarafınızın değil ama tümüyle her yerinizin. İyice tepesi atmıştı Severin'in. Matrodin lafın gerisini duymak istemiyordu. Homurdanarak yeniden ofis hesaplarına döndü. İşe koşturmaktan ayakları şişen Severin terliklerini çıkarıp ayakkabılarını giyemiyordu. Ayağında terlikleriyle gitmek zorundaydı. Bana kalsa uyurken bile çıkarmam onları bile dedi sonunda yüksek sesle. Haydi git de şu dipteki ışıkları söndür diye emretti yine Matrodin. Elektrik faturasının senin cebinden çıkmadığı nasıl da belli. Öyle de bir uykum geldi ki diye bir kez daha mızmızlandı Severin ayağa kalkarken. Matrodin bir türlü toplama çıkarmalarının içinden çıkamıyordu. Daha rahat sayabilmek için önlüğünü yeleğini çıkarmıştı, zorlanıyordu. Bistronun görünmeyen dip tarafından bardak altlıklarının tıkırdısı duyuluyordu. Robinson'la diğer bulaşıkçının işiydi bu. Matrodin bir katilinkini andıran kunt parmakları arasında ezdiği mavi bir kalemle çocuk gibi iri iri rakamlar çiziyordu. Önümüzde sarsak sursak sandalyeye yapışmış hizmetçinin ise içi geçmişti. Ara ara uykusundan uyanır gibi oluyordu. Ah ayaklarım, ah ayaklarım diyordu o zaman ve tekrar dalıyordu uykuya. Derken Matrodin avaz avaz bağırıp uyandırıverdi onu. Hey, Severin, al şu marsıklarını da çekin gidin. Yeter ulan, siktir olun gidin hepiniz. Tanrı aşkına, kapıyoruz. Araplara gelince onların hiç de acelesi yok gibiydi ilerleyen saate karşın. Severin sonunda uyandı. Doğru ya, artık gitmem gerek diye onayladı. Sağ olun patron. Marsıkların ikisini de koluna takıp götürdü. İkisi bir olup denkleştirmişlerdi parasını. Bu gece ikisini birden halledeceğim diye açıkladı çıkarken. Çünkü haftaya pazar yapamayacağım. Aşere ufaklığı görmeye gideceğim de ondan yani. Anlarsınız ya, haftaya cumartesi bakıcının izin günü. Araplar kalkıp peşine takıldılar. Hiç de öyle küstah bir halleri yoktu. Yorgunluktan olsa gerek Severin yine de onlara biraz yan bakıyordu. Ben patronla aynı fikirde değilim. Bence Marsıklar daha iyi. Araplar Polonyalılar kadar kaba davranmıyorlar. Ama az sapık da değiller hani. Doğruya doğru. Sapıklıkta üstlerine yok. Neyse, canları ne istiyorsa yapsınlar. Uyumama engel olacağını sanmam. Haydi diye çağırdı onları. Gidelim çocuklar. Ve üçü birden gittiler işte. Kız biraz önden yürüyordu. Bayramın artıklarıyla süslenmiş, buz kesmiş meydanı kat edişlerini izledik. Dipteki son gaz lambası bir an için bembeyaz olan gruplarını aydınlattı ve ardından gece onları içine çekti. Hiçbir şey kalmamıştı. Ben de bistrodan ayrıldım Robinson'la yeniden konuşmaksızın. Patron bana iyilikler diledi. Bir polis memuru bulvarı arşınlıyordu. Geçerken sessizliği bozuyorduk. Bu da şurada burada kemiğini kemiren bir köpek gibi saldırgan hesaplarına gömülmüş tüccarların yüreğini hoplatıyordu. Gezmeye çıkmış bir aile, Janjura meydanının köşesinde bağıra çağıra sokağı tümüyle işgal etmişti. Olduğu yerde duruyordu bu aile. Küçük bir sokağın önünde tereddüt ediyordu lodosa yakalanmış bir balıkçı filosu gibi. Baba o kaldırımdan bu kaldırıma yalparılıyordu ve işiye işiye bir hal olmuştu. Orası artık geceye aitti. Yine o dönemde olup bitenlerden dolayı anımsadığım bir akşam daha var. Önce akşam yemeği saatinden az sonra sanki birileri çöpleri karıştırıyormuş gibi koca bir şıngırtı işittim. Apartmanımın merdiven boşluğunda çöp tenekeleriyle sık sık şamata yapıldığı oluyordu. Sonra bir kadının iniltileri duyuldu, sızıldanmalar. Kapımı araladım ama kımıldamadan. Bir kaza anında kendiliğimden dışarı çıksam belki sadece komşu muamelesi görecektim. O zaman da tıbbi hizmetimi bedavaya vermiş olacaktım. Eğer benden yardım isteniyorsa adam gibi çağırsınlar ki ben de 20 frank alayım. Sefalet amansız, inatçı bir biçimde özverinin ensesindedir ve en iyi niyetli girişimler bile acımasızca cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla ben de gelip kapımın çalınmasını bekliyordum ama gelen olmadı. Tasarruf amaçlı olsa gerek. Ancak tam beklemekten vazgeçiyordum ki kapımın önünde bir kız çocuğu belirdi. Kapı zillerinden isimleri okumaya çalışıyordu. Sonuçta anlaşıldı ki gerçekten de bana gelmiş. Bayan Enroy'un ricası üzerine. Hangisi hastalanmış diye sorguladım onu. Evlerinde yaralanan bir bey için çağırıyorlar. Bir bey mi? İlk aklıma gelen Enroy'un ta kendisiydi. O mu? Bay Enroy? Hayır, onlardan kalan bir dostları için çağırıyorlar. Sen tanıyor musun onu? Hayır, o dostu daha önce hiç görmemişmişim. Dışarıda hava soğuktu, çocuk koşturuyordu, ben de acele ediyordum. Nasıl olmuş? Ben ne bileyim. Eskiden uzun kış sislerinin usulca yavaşçacık çakılara takıldığı bir korunun son çitlerini oluşturan bir başka küçük parkın kenarından geçtik. Birbiri ardına küçük sokaklar. Kısa sürede evlerinin önüne vardık. Çocuk veda edip ayrıldı. Daha fazla yanaşmaya korkuyordu. Gelin Enroy sundurmalı merdivenlerin tepesinde beni bekliyordu. Gaz lambası rüzgarda titreşiyordu. Bu taraftan doktor bey, bu taraftan diye seslendi bana. Hemen sordum ben de. Yaralanan kocanız mı? Girsenize diyiverdi epey hoyratça. Düşünmeme bile fırsat vermeden. Ve tam da ihtiyarla burun buruna geldim. Daha koridora gelir gelmez çığlık çığlığa üzerime atladı. Makineli tüfek gibiydi. Vay namussuzlar, vay haydutlar. Yetişin doktor, beni öldürmeye kalktılar. Demek becerememişler. Öldürmek mi deyiverdim. Sanki şaşırmış gibi. Niye öyle bir şey yapsınlar ki? Niyesi var mı? Çünkü bir türlü ölmek bilmiyordum da ondan. Bu kadar basit. Allah belalarını versin. Kaldı ki elbette ölmeye hiç niyetim yok. Anacığım, anacığım diye sözünü kesiyordu gelin. Aklınızı mı yitirdiniz siz? Doktor Bey'e ne çirkin şeyler anlatıyorsunuz öyle. Aşk olsun anacığım. Ben mi çirkin şeyler anlatıyorum? Vay edepsiz karı vay. Sizin ar damarınız iyice çatlamış. Ben mi aklımı yitirmişim? Yok canım. Benim aklım hala topunuzu ipe götürmeye yeter de artar bile. Benden söylemesi. Peki ama kim yaralandı? Nerede? Şimdi görürsünüz onu diye sözümü kesiverdi ihtiyar. Yukarıda, onun yatağında yatıyor. Katil. Hatta yatağını da iyi pisletti. Değil mi kaltak? İyi pisletti o pis şilteni. Hem kendi kanıyla suladı o domuz. Ama benimkiyle değil. Lağım suyu gibidir o kan. Kesin. Yıka yıka çıkmaz. O katilin kanının kokusu öyle bir sinecek ki daha çok kokutacak ortalığı çok. Nah şuraya yazıyorum. Ah ah kimileri de heyecan olsun diye tiyatroya miyatroya gider. Diyorum da inanmıyorsunuz. Esas tiyatro dediğim burada yahu, burada doktor. Yukarıda hem de sahici tiyatro. Öyle uyduruk cinsinden değil yani. Sakın yerinizi başkasına kaptırmayın. Hemen çıkıverin yukarıya. Belki de vardığınızda çoktan ölmüş olur o eşkıya bozuntusu. O zaman da görecek bir şeyiniz kalmaz. Gelin sokaktan geçenlerin duymasından korkuyordu ve ona susmasını emrediyordu. Bence bu koşullarda bile pek de soğukkanlılığını yitirmişe benzemiyordu gelin. Sadece epey canı sıkkındı o kadar. Çünkü işler hiç de yolunda gitmemişti ama yine de fikrinden dönmüyordu. Hatta o tamamen haklı olduğuna kesinlikle inanmaya devam ediyordu hala. Aman doktor bey, neler de diyor baksanıza, söylenecek laf mı şimdi bunlar? Ben ki tam aksine o daha mutlu olsun diye hep saçımı süpürge ettim. Siz şahitsiniz değil mi? Ben ki onu hep sörlerin yanına yerleşmeye teşvik ettim. Yine sörlerden söz edilmesi ihtiyar için bardağı taşıran damlaydı. Cennete! Oraya yollamak istiyordunuz beni hepiniz değil mi? Kaltak! Vay eşkıya karı vay! Kocanla sen yukarıdaki caniyi o iş için getirdiniz buraya değil mi? Bal gibi beni öldürmek içindi. Sörlere yollamak için değil tabii. Ama halledemedi işte. Ya evet bak bunu bilmenizde yarar var. İyi kotaramamışsınız bu işi. Haydi gidin doktor. Gidin görün yukarıdaki o dürzü kendini ne hale sokmuş hem de kendi kendine yaptı ne yaptıysa. Umarım paçayı sıyıramaz ve geberip gider. Haydi doktor, iş işten geçmeden gidin de görün şunu. Gelin pek de öyle perişan olmuş sayılmazdı aslında ama ihtiyarın da ondan aşağı kalır tarafı yoktu. Gerçi bu tam teşebbüs sırasında neredeyse postu deldiriyordu. Ancak göstermek istediği kadar öfkeli de değildi aslında. Numara yapıyordu. Bu başarısız cinayet onu sanki kamçılamış, yıllardır içine kapandığı o küflenmiş bahçenin dibindeki bir nevi sinsi tabuttan çekip almış gibiydi. Azimli bir canlılığa yeniden kavuşmuştu hem de o yaşta. Fitursuzca zaferinin tadını çıkarıyordu. Aynı zamanda da dişli gelinini bundan böyle daima taciz etme olanağına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyordu. Artık onu gagasından yakalamıştı. Bu becerisiz suikastla ve her şeyin nasıl olup bittiğiyle ilgili en ufak ayrıntının benden gizli tutulmasına katiyen razı değildi. Sonra biliyor musunuz diye bana hitap ederek sürdürüyordu konuşmasını. Aynı tutkulu tarzda katille ilk sizin orada tanışmıştım. Sizin orada sayın doktor bey. Oysa ondan işkillenmemiş de değildim hani. Hem de nasıl işkillenmiştim? Bana ilk önce ne teklif etti biliyor musunuz? Sizin icabınıza bakmayı kızım. Sizin. Sizin dedim kaltak. Hem de ölü fiyatına halledecekti. İnanın öyle. Zaten herkese aynı şeyi teklif ediyor. Malum. Gördün mü edepsiz karı? Senin o işçinin gerçek mesleğinin ne olduğunu iyi bilirim ben. Önceden soruşturdum ben bu işi ya. Adı Robinson. Değil mi? Adı bu değil mi? Sıkıysa aksini söyle bakalım. Buralarda sizinle bir dolaplar çevirdiğini görür görmez kuşkulandım. İyi ki de öyle yapmışım. Kuşkulanmasaydım kim bilir şimdi nerede olurdum. Ve ihtiyar bana tüm olup biteni defalarca anlattı. Robinson tavşanlığın kapısına tabancayı bağlarken tavşan hareket etmişti. O sırada da o, yani ihtiyar, kulübesinden onu izliyordu. Hem de en ön sıradan, öyle diyordu kendisi. Adam tam düzeneğini kurarken saçma dolu tabanca suratında patlamıştı. Hem de gözlerine doğru. İnsan cinayete kalkıştığında içi o kadar da rahat olacak değil elbette diye yorumluyordu o da, yani ihtiyar. Her neyse, sonuçta pek fiyakalı bir beceriksizlik ve çuvallama örneği olmuştu bu. Bu devirde insanlar bu hale getirildi işte. Yalan mı? Böyle olmaya alıştırılıyorlar diye ısrar ediyordu ihtiyar. Günümüzde artık karınlarını doyurmak için adam öldürmeleri gerek. Sadece börek çörek çalmak onlara yetmiyor artık. Üstüne bir de nineleri öldürmeleri gerek. Böylesi hiç görülmemişti. Asla. Başımıza taş yağacak. Üstelik bunların içi dışı fesat. Ama işte hepiniz gırtlağınıza kadar battınız melanete. Şimdi de kör oldu değil mi şu sizinki? Sonsuza dek başınıza kaldı şimdi değil mi? Durun bakalım, kim bilir ondan daha ne fesatlıklar öğreneceksiniz. Gelinin ağzını bıçak açmıyordu ama herhalde işin içinden nasıl çıkabileceğinin planını da yapmıştı. Sıkı bir leş parçasıydı o. Biz düşüncelere dalmışken ihtiyar da odaların içinde oğlunu aramaya koyuldu. Sonracıma doktor, benim de bir oğlum var. Yalan mı? Hangi cehenneme gitti bu? Yine ne dolaplar çeviriyor? Ardı arkası kesilmeyen bir gülme nöbetinin etkisiyle koridor boyunca sallana sallana ilerliyordu. Bir ihtiyarın gülmesi hem de bu kadar yüksek sesle ancak bir tımarhanede olabilecek bir şeydir. İnsan böyle bir şey duyunca sonu nereye varacak diye sormadan edemiyor. Ama o ille de oğlunu bulmak istiyordu. Oğlu ise sokağa kaçmıştı. Demek öyle. Saklansın o zaman ve Allah ona uzun ömür versin. O yukarıdakiyle ötekiyle birlikte yaşamayı hak etti. Yaşasınlar bakalım bir arada o artık gözü görmeyecek olanla. Beslesin onu. Nasıl da patladı suratında tabancası. Gördüm ben onu. Her şeyi gördüm. İşte böyle. Bom. Ve de her bir şeyi gördüm ben. Ve de inanın bana o bir tavşan değildi. Vay be. Hay dinine yandığımın yahu. Nerede o benim oğlum olacak adam? Doktor, nerede? Onu görmediniz mi? O da namussuzun dik alasıdır zaten ezelden beri. Ötekinden bile daha fazla işten pazarlıklıydı ama artık o iğrenç ruhunun derinliklerindeki çirkefi tümüyle ortaya çıkarmayı başardı o karı. Şahtı şahbaz oldu. Onunki kadar melun bir ruhun ortaya çıkması da zaman alır. Tabii kolay değil. Ama bir çıktı mı da tam çıkar. İyice kokuşmuş vaziyette. Ne diyeyim doktor, tam da öyle işte. Sakın kaçırmayın. Üstelik eğleniyordu da. Ayrıca bu olup bitenlere ne kadar tepeden bakabildiğini göstererek de beni şaşırtmak, böylece bir seferde hepimizi birden bozum etmek, bir anlamda aşağılamak istiyordu. Gönlüne göre bir rol yakalamıştı ve bu ona heyecan veriyordu. Mutlu olmanın sonu yok. İnsan belirli bir rol oynayabildiği sürece asla mutluluğa doymak nedir bilmez. 20 yıldır ona sunulan o pimpirik işi sızlanmaları, işte onları artık istemiyordu ihtiyar ön rol. Kucağına düşen bu beklenmedik, bu keskin role sıkı sıkı yapışıyordu. Yaşlanmak artık oynayacak ateşli bir rol bulamamak demek, ölümü beklemek dışında yapacak işin kalmadığı o tatsız tutsuz salıverişmişliğe teslim olmak demek. Yaşama sevincini yeniden yakalamıştı ihtiyar. Birden hem de ateşli bir intikam rolüyle. Bu sefer ölmeyi hiç ama hiç istemiyordu artık. Bu sağ kalma arzusuyla, bu iddiayla ışıl ışıl ışıl diyordu. Dramın içinden yeniden ateşi, gerçek ateşi bulup çıkarmayı başarmıştı. İçini ısıtıyordu. Artık bu yeni ateşi bırakmak, bizi bırakmak istemiyordu. Uzun süre boyunca neredeyse tüm umudunu yitirmişti. O geçkin bahçesinin dibinde kendini ölüme terk etmekten nasıl kurtarılabileceğini bilemez hale gelmişken, birden sağlam, sıcacık bir taze gündem sağanağı nimet gibi yağmıştı başına. ölümümü, kendi ölümümü diye haykırıyordu şimdi de ihtiyar Ön Roland'a. Kendi ölümümü görmek istiyorum. Duydun mu beni? Benim gözlerim hala görüyor çok şükür. Duydun mu? Benim gözlerim hala görüyor. Ölümümü iyice görmek istiyorum. Artık ölmek istemiyordu. Asla. Apaçık. Artık kendi ölümüne inanmıyordu. Bu tür şeyleri ayarlamanın zor olduğu, üstelik her zaman da çok pahalıya mal olduğu bilinir. Her şeyden önce de Robinson'ı nereye yatırmak gerektiğine bile karar verilemiyordu. Hastaneye? Bu elbette bin türlü dedikoduya, söylentiye neden olabilirdi. Evine geri yollamak mı? Suratının bu haliyle bu da olacak şey değildi. Dolayısıyla Enroller ister istemez ona kendi evlerinde bakmak zorunda kaldılar. Onun, yani yukarıdaki yataklarında yatan Robinson'ın durumu da pek parlak sayılmazdı. Tam anlamıyla dehşete kapılmıştı, kapıya konup mahkemelerde süründürülme korkusu. Anlaşılabilir bir şey. Bu gerçekten de kimselere anlatılamayacak türde bir hikayeydi. Odasının panjurları sıkı sıkı kapatılmıştı kapatılmasına. Ne var ki insanlar, komşular sokağın önünden her zamankinden daha sık geçer oldular. Sırf panjurlara bakıp yaralının hatırını sormak için. Onlara sağlık haberleri iletiliyordu, bir sürü palavra sıkılıyordu. Ama nasıl önlenebilirdi ki meraklanmaları, dedikodu yapmaları? Öyle olunca da bire bin katıyorlardı. Bazı tahminlerde bulunmaları nasıl önlensin? Neyse ki henüz savcılığa herhangi somut bir şikayet intikal etmiş değildi. Buna da şükür. Yüzü için ben elimden geleni yaptım. Yaranın hayli girintili, çıkıntılı ve kirli olmasına karşın en ufak iltihaplanma olmadı. Gözlerine gelince kornea tabakasının üstüne kadar varan bir sürü yara izi kalacağını öngörüyordum ve bu izlerin arasından artık ışığı ancak zar zor seçebilecekti. Tabii eğer bir gün yeniden seçebilirse ışığı. Düzeltilebilecek bir şeyler kalmışsa eğer, ona az çok idare edebilecek kadar bir görüş kazandırmanın yolunu bulurduk nasıl olsa. Ama şimdi asıl yapmamız gereken acil olan sorunları çözmekti. Özellikle de ihtiyarın komşularla meraklıların önünde pis pis ciyaklayarak bizi ele vermesini engellemeliydik. Delidir ne yapsa yeridir de dense, bu her şeyi açıklamaya her zaman yetmeyebilirdi. Polis işimize bir kez burnunu soktu mu, bizi kim bilir nerelere sürüklerdi polis. Ne var ki ihtiyarın o küçücük avlusunda rezalet çıkartacak şekilde davranmasını engellemek artık o kadar da kolay bir iş değildi. Hepimiz sırayla onu yatıştırmaya çalışıyorduk. Ona karşı güç kullanır duruma düşmemiz söz konusu değildi ama yumuşaklıkla da her zaman sorunu halledemiyorduk. Bundan böyle tamamen bedel ödetme derdine düşmüştü, bize şantaj yapıyordu düpedüz. Günde en az iki kez Robinson'ı görmeye gidiyordum. O sargılı haliyle merdivenlerde adımlarımı duyar duymaz inlemeye başlıyordu. Acı çekiyordu çekmesine doğru ama bana göstermeye çalıştığı kadar da değil. Şu gözlerinin tam olarak ne hale geldiğini bir görsün hele diye öngörüyordum. İşte asıl o zaman perişan olacak bir nedeni olacak, hem de fazlasıyla. Gelecekle ilgili renk vermemeye çalışıyordum. Göz kapaklarında epey batmalar oluyordu. Önünü o batmalar yüzünden göremediğini sanıyordu. Enroller benim direktiflerim doğrultusunda ona gayet özenli bir biçimde bakmaya başlamışlardı. Bu açıdan sorun yoktu.